Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. Mehmet Lütfü Arslan imzalı Lokma Var Erdirir, Lokma Var Öldürür başlıklı yazıyı sunuyoruz ilk olarak. Lokma meselesi maddi hayatla manevi hayatın tam kesişme noktasında yer alır. Gıdanın özellik ve nitelikleri hem bedenin hem de gönlün sağlığına doğrudan tesir eder. Bedenin ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat ya da yağları alması kafi değildir. Alınan gıda helal ve temiz olmalıdır ki girdiği vücudu ebediyete hazırlasın. Bu nokta temininden hazırlanışı ve takdimine kadar beslenme mevzuunda birçok ilave unsurun dikkate alınmasını gerektirir. Lokma vardır, alır bizi mana semalarında dolaştırır. Lokma vardır, sefilliğin çukurlarına yuvarlar. Zahirde aynı görünen iki lokmayı bu kadar farklılaştıran, lokmanın elde edilmesinden hazmına kadar geçirdiği muameledir. Bu muamele maddi ve kalbi hayatımızın kalitesini belirler. Lokmasının nereden, nasıl ve ne şekilde geldiğini önemseyen, kendisine en büyük iyiliği etmiş, bunu önemsemeyen nefsine zulmetmiştir. Yemek işi o kadar mühimdir ki, insanın cennetten dünyaya indirilişiyle başlayan imtihanın kapısı buna ilişkin bir yasağın ihlaliyle açılmıştır. Rabbimizin yaklaşılmamasını istediği ağaçtaki meyveden tadan Adem babamız ve Havva annemiz hepimizin kıyamete kadar sürecek imtihanını yemekle ifade edilen bir fiille başlatmışlardır. Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Bu surette Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Yasaklanmış gıdadan yemek edep ve hayayı zedelemiş, isyana götürmüştür. Helal ve temiz lokma arayışı bu yüzden insana biçilen ilahi rolün baş vazifelerindendir. Rabbine asi olmamak ve yolunu şaşırmamak isteyen lokmasına dikkat etmek mecburiyetindedir. Günümüzde gıda endüstrisinin tohuma, toprağa ve tabiata müdahalesiyle lokma hassasiyeti çok daha nazik bir mahiyete bürünmüştür. Ekmek kirlenmiş, su kirlenmiş, ekmeğin ve suyun elde ediliş yolları kirlenmiştir. İnsanoğlunun yapıp ettikleriyle karada ve denizde ortaya çıkan fesat sadece gıda kalitesini düşürmekte kalmamış, insanı nevzuhur sıkıntılarla baş başa bırakmıştır. Helallik ve temizlik şartlarını sağlayamayan gıdanın insanın fıtri dengesini kaybetmesine ve iki dünyasını tahrip edecek bir bozulmaya yol açacağı açıktır. Kur'an-ı Kerim, yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışan kişinin ilk işinin ekin ve nesille oynamak olduğunu bildirir. İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. O dönüp gitti mi yahut bir iş başına geçti mi yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ayette harz kelimesiyle ifade edilen ekin, üretim dengesi ya da ekonomik şartlar anlamına gelebileceği gibi tarla, kültür ve yeme içme alışkanlıkları da olabilir. 1950'lerde daha çok insana gıda temin etme amacıyla ortaya konan tohum ıslahı, makineleşme, sulama, ilaç kullanımı gibi uygulamalar tahıl üretiminde ciddi artışlara yol açmış, ancak kısa vadede elde edilen bu artışlar yerini orta ve uzun vadede tecrübe edilen vahim maliyetlere bırakmıştır. Toprak kalitesizleşmiş, su kirlenmiş, yüksek oranda kimyasal ürün kullanımı üretimi olumsuz etkilenmiştir. Tarımın suni gübre ve kimyasallara dayalı hale gelmesi, fakir ülkeleri gelişmiş ülkelere bağımlı kılmış, bol ürün veren ama toprağı kısırlaştırıp üreticiyi bağımlı kılan ebter tohumlar klasik tarımı helak etmiştir. Dünya üzerinde büyük gıda kartellerinin doğmasına yol açan ekine müdahale, bugün genetiği değiştirilmiş organizmalarla yeni bir safhaya intikal etmiştir. Yeni safha, bitkilerin genlerinin doğrudan değiştirilmesine esas almaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan yeni ürünlerin daha az gübreye ihtiyaç göstereceği, kuraklık, ısı, don, haşerat ve hastalığa daha dayanıklı olacağı iddia edilmektedir. Halen dünya çapında yetiştirilen soya fasulyesinin 1/4'ü, pamuğun yarısı, mısırın 1/4'ü GDO'lu ürünlerdir. Ne var ki çoğu bilim adamı tarafından insanlığın umudu olarak takdim edilen bu ürünlerin masumiyeti henüz meçhuldür. Tesirlerini gözleyemediğimiz bir müdahale alanı olarak GDO'lu ürünler, şeytanın insana açtığı savaşın cephelerinden birisi bile olabilir. Şeytan Allah'ın lanetine uğradığında şöyle demişti: "Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Hayvanların kulaklarını yarmak, koyun Dolly örneğinde olduğu gibi kulak hücresi vasıtasıyla yapılan kopyalamaya işaret olabilecekken, GDO ile tahrif edilen gıda da Allah'ın yarattığını değiştirmek olarak anlaşılabilir. Hasılı lokma mevzu yeni dönemde daha hassas olunması gereken bir mahiyet kazanmıştır. Helal ve temiz gıda derdine düşenin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir peki? İlk nokta temine ilişkindir. Bu konudaki ölçü helalliktir. Helali Allah belirlemiştir. Kendileri için neyin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, tayyip, temiz ve güzel olan her şey size helal kılındı. Helal kazançla alakalı bu nokta şu hadiste menfi tarafından ifade edilir: "Bir kimse hak yolunda uzun sefere çıkar, saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde ellerini semaya uzatarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, yediği haram. Aslı kendisi haramla beslenmiş olursa böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilir? Helalin karşıtı haramdır. Helal de haram da bellidir. Aradaki şüphelere yönelik teyakkuz kişinin imanının güzelliğindendir. İşveren çalıştırdıklarının hakkına, çalışan mesaisine, esnaf muamelesine dikkat etmelidir ki rızkın helalliği temin edilebilsin. İkinci nokta temizliktir. Kur'an'ımız bunu tayyip kelimesiyle ifade eder. Türkçe'ye genellikle temiz olarak çevrilen bu kelimenin hoş, kaliteli, duru ve mükemmel gibi anlamları da vardır. Tayyip olan gıda hem temiz, hem hoşa giden, hem besleyici, hem de kalbi hayatın inkişafına vesile olan gıdadır. Tayyip'in karşıtı habistir. Temiz olan gıda, Hakk'ın razı olduğu amellere muvaffak kılar. Habis olan gıda ise Hakk'ın yasakladığı işlere düşürür. İnsanın şerefiyle gıdanın tayyip olması arasında bir irtibat vardır. Tayyip gıda ile beslenen insan izzetini muhafaza eder. Allah'ın kendisine vaat ettiği makamlara liyakat kesbeder. Aksi durumsa zillete duçar olmakla neticelenir. Üçüncü nokta infaktır. Rızık bize takdir edilen lokmaysa bunu paylaşmak gayba iman ve namazı ikameden sonra üçüncü şart olarak önümüze konulan vazifedir. Kimisinin rızkı daha çoktur. Çok verilen, az verilenle paylaşmalıdır. İnfak bollukta da darlıkta da yapılmalı, paylaşırken ne fazla kısmalı ne de sorumsuzca saçmalıdır. Verilene karşılık bir teşekkür beklenmemeli, yapılan başa kakılmamalı, tam tersi infak etmeye muvaffak kılan Rabbimize bir kulluk nişanesi olarak şükredilmelidir. Allah'ın size rızık olarak verdiği helal ve temiz olan şeyden yiyiniz, ve eğer ona kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükrediniz. Dördüncü nokta, gıdanın temininden kursağa girinceye kadar bütün safhalarında ehil elleri tercih etmektir. Abdülhalik Gücdüvani Kuddisesi Ruh'un ikram ettiği yemeği yemeyen Hızır aleyhisselam, helaldir yiyebilirsiniz diyen muhatabına helaldir lakin bunu pişiren öfkeyle pişirmiş demişti. Buna aklı yatmayanların anne yemeğinin neden en tatlı yemek olduğunu düşünmeleri kafidir. Yemek sadece malzemesinden ve malzemenin maharetle işlenmesinden ibaret değildir. Malzemeyi alan, hazırlayan, pişiren, ikram eden ve ikramı kabul eden kim varsa hepsinin niyeti, duası ya da nazarı o yemeğin terkibine girer. Lokmanın kaderine ortak olur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin çok zaman talebelerinin yemeklerini bizzat kendisinin hazırlaması muhtemelen bu manayla yoğrulmuş merhametindendi. Beşinci nokta sadeliktir. Validemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın ifade ettiğine göre Ehl-i Beyt'in ateş yakıp üzerine tencere koyarak sıcak yemek pişirmeden haftalar geçirdiği olurdu. Ard arda iki gün kafi miktarda arpa ekmeğine sahip olmamış bu mesut aile daha çok hurma ve sudan ibaret bir yemeği dahi doyasıya yiyememişti. Şüphesiz kimse Allah'ın helal kıldığını haram kılamaz. Ama yemek için yaşamakla yaşamak için yemek arasındaki farkın da iyi anlaşılması gerekir. Sade hayat imanın bir gereğidir. Modern insanın yaptığı gibi ya leziz yemekler tüketmek ya da diyet yapmak suretiyle lokma mevzunu hayatın ana gündemi haline getirmek mahzurludur. Makul olanla yetinmek, yemede içmede aşırıya gitmemek, israftan kaçınmak müminin şiarı olmalıdır. Tavrımız canımız Efendimizin tavrıdır. Bulduğunda yer ve şükreder, bulamadığında şikayet etmez ve sabrederdi. Hiçbir yiyeceği reddetmez, arzu ederse yer, hoşlanmazsa bırakırdı. Asla yaslanarak yemez, yemeğin başında ve sonunda ellerin yıkanmasını tavsiye ederdi. Yemeğe başlarken besmele çeker, sağ eliyle ve önünden yerdi. Yemek hazırsa namazı sonraya erteler, yemekte herkesin önünden yemesine dikkat ederdi. Yiyeceğe ve içeceğe üflemez, kabın içine solumaz, suyu 3 yudumda içerdi. Yemek tabağının sıyrılmasını ister, kendi yemediğini başkasına vermezdi. Lüks kapların kullanıldığı, kibirli kimselerin sofrasında yemek yemez, yemeğin kalabalık yenmesinden hoşlanırdı. Sofradan doymadan kalkar, yemeğini yediği kişiye dua ederdi. Onun ümmetinden olmakla şereflenen bizler, sadeliğiyle öne çıkmış bu hayat tarzını benimsemeye çalışmalı, lokmalarımızı helal, temiz ve erdirici yapma gayreti içinde bulunmalıyız. Lokma mühimdir. Ya erdirir ya öldürür. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfü Arslan imzalı, Lokma Var Erdirir, Lokma Var Öldürür başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2020 sayısında. Ve Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Kişiliğin Korunmasında ve Tekamülünde Helal Lokma Hassasiyeti başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Beşeriyetin babası Adem aleyhisselamın ilk imtihanı yemek üzerinde olmuştur. Rabbimiz ona yaratılışının başlangıcında hangi şeyleri yiyebileceğini ve neyi yememesi gerektiğini şöylece beyan etmiştir. Ey Adem! Sen ve zevcen cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden istediğiniz şekilde yiyin, için. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Helalin sınırı çok geniş ve haramın çerçevesi son derece dar olmasına rağmen, İnsanda iç ve dış saiklerle yasaklanana karşı bir istek uyanıyor. İmtihan da tam burada başlıyor. Şeytan, insan ilişkisinde insana dair en zayıf halkalardan biri ve belki de birincisi, bir şeyler olma ve varlığını pekiştirme ve ebedileştirme adına yeme şehvetine yenik düşmesi oluyor. Daha büyük kazanma adına kaybetmelerin temelinde de hep bu yatıyor. Zira iç ve dış telkinlerle oluşan arzular anaforunda kişi ilahi emri unutuyor, onca helal arasından gidip haram lokmayla buluşuyor. Fakat sonuç çok acı oluyor. Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızın ifadesiyle, haramları bedenimize katmanın bedeli ayıplarımızın ortaya dökülmesi oluyor. Rahman'ın katındaki saygınlığımızı kaybedip ahseni takvimden esfeli safiliğine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla hem bu dünyada hem de öte dünyada insanın safiyet ve erdemini ölçen temel kıstaslardan biri helal haram karşısındaki duyarlılığıdır, tavrıdır. Burada asıl büyük başarı sınırsız üretim, çılgınca tüketim değil, Allah'ın koyduğu helal haram sınırlarını hakkıyla muhafaza edebilmektir. Rabbimiz hiçbir kıssayı sadece kıssa olsun için anlatmaz. Her bir kıssada insanlık için nice ibretler, hikmetler ve işaretler söz konusudur. Babamız Adem aleyhisselam hakkında anlatılan bu kıssada da tüm beşeriyet için nice hakikatlere pencereler açılmaktadır. Demek ki vücuda giren her bir haram lokma, gizlemek isteyeceğimiz nice ayıpların ortaya çıkmasının sebebi olabilmekte, şahsiyetimizi güzelleştiren cennet libasını lime lime edip bizi korunmasız ve utanılacak bir halde bırakmakta ve nihayet mahcubiyet içinde kıvrandırmaktadır. İnsan ruh cihetiyle Rahman'ın sırlı bir varlığıysa da kalıp itibarıyla topraktan ibarettir. Ve ruhumuz dünyada yaşadığımız sürece bu kalıba emanet edilmiştir. Topraktan olan bedenimizin varlığını sürdürmesi yine anasırı erba denilen toprak, su, hava ve ateşten oluşan dört unsurdan beslenmesine bağlanmıştır. Ruh ve kalıp arasında da sırlı bir birliktelik vardır. Manevi iklimimize düşen ilim, irfan, hikmet ve nur-i ilahiden oluşan rahmet damlaları bedeni etkilediği gibi beden kalıbına giren her bir unsur da mana alemimizi bir şekilde etkiler. Bedenimizle buluşan her bir şeyin tıyıp yani helal, temiz ve arı duru olması manevi dünyamızın münevver ve mütahher yani tertemiz kalmasına ve olmasına çok büyük bir katkı sağlar. Ağzından giren lokma tıyıp olmalı, gözden giren görüntü tıyıp olmalı, kulaktan giren söz tıyıp olmalıdır. Tıyıp olan şeyler, kendisi gibi tıyıp olanı kendine cezbederken, Kur'an'ın ifadesiyle hubs, kirli olanlar da kirli olanları kendine çeker. Birinin gönül alemine melekler inerken, diğerine şeytanlar iner. Rabbimiz şöyle buyurur. Güzel. Tıyıp memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü, kirli olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. İlim, hikmet ve marifet meyveleri helal lokmayla beslenen vücut iklimine sahip kimselere lütfedilir. Bütün alim ve arifler bu sırra dikkat çekmişlerdir. Kur'an'a tertemiz olanlardan başkasının dokunamayacağına işaret eden ayeti kerimede, bu gök sofrasından istifade etmenin en önemli şartının temizlik olduğuna işaret edilmiştir. Haram, insanın iç dünyasında perdeler oluşturmakta, idrak edici letaiflerin gözeneklerini tıkamakta ve böylece değerlendirme ölçeğini bozmaktadır. Yukarıda Adem aleyhisselama ve zevcesine yasak ağaçtan yedikleri takdirde zalimlerden olacaklarına dikkat çekilmesinde bu hususa işaret edilmiştir. Zira zulüm bir şeyi yerli yerine koymamaktır. Yani kişinin adaletten ve hikmetten yana mahrumiyet yaşamasıdır. Öyleyse çok bilinen bir sözde de ifade edildiği gibi, benzemek istersen Lokman'a, dikkat edeceksin Lokman'a. Salih ameller işleyebilmekle helal lokma arasında sıkı bir ilişki vardır. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayetle ilgili şöyle buyurur. Allah Teala temizdir, sadece temiz olanları kabul eder. Allah Teala peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir. Cenab-ı Hak peygamberlere, ey peygamberler, temiz ve helal olan şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın buyurmuştur. Müminlere de, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından, tayyibattan yiyin buyurmuştur. Bu ayetin tefsirinde son dönemin büyük alimlerinden Şarabi de der ki, Allah Teala tıyıp şeylerden yiyin buyurduktan sonra salih ameller işleyin buyurmuş ve sonra da muhakkak ki ben ne yaptığınızı ve yapacağınızı çok iyi bilirim diyerek cümleyi tamamlamıştır. Sanki şöyle demektedir. Size emrettiğim hususlarda sözümü iyi dinleyin. Ben sizin ne ile salih kimseler olacağınızı ve salih ameller işleyebileceğinizi çok iyi bilirim. Çünkü sizi yaratan benim. Salih bir amel işlemeniz için niyetlerinizin ne ile istikamet bulacağını da ben daha iyi bilirim. Öyleyse bilmiş olunuz ki amellerinizi oluşturan niyetlerinizin istikameti ancak tıyıp helal ve temiz şeyler yemenize bağlıdır. Nasıl ki bir vasıta kendine uygun bir yakıtla düzgün çalışır ve yabancı bir yakıt konacak olursa da iş göremez hale gelirse, aynı şekilde insan da insan kalmak ve doğru işler yapmak için uygun gıdaya ihtiyaç hisseder. Bazı alimler, şeytanın insana nüfuzunun çoğunlukla bir şeyler yedirip içirmek vasıtasıyla olduğunu ifade ederler. Adem aleyhisselama cennette yasak ağaçtan yemesini telkin edip de onu cennetten çıkarmaya muvaffak olduğu gibi yeryüzünde de onun evlatlarına aynı yolu izlemektedir. Sanki şu ayeti kerimede de bu noktaya işaret edilmektedir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Haram lokmanın kaynağı ikidir. Birincisi, Rabbimizin yenilmesini ve içilmesini doğrudan haram kıldığı yiyecek ve içeceklerdir. Bunlar, domuz eti, akıtılmış kan ve mamulleri, Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanlar, leş eti ve içki gibi sınırlı sayıda yiyecek ve içeceklerdir. İkincisi ise kazanılma yolu itibarıyla lokmanın kirlenmesi, diğer bir ifadeyle haramlaşmasıdır. Müminler olarak birinci kısım haramlardan ziyade ikinci kısım haramlara daha çok duçar olabilmekteyiz. Mesela hırsızlık, gasp, aldatma ve faiz yoluyla nice helal rızıklar harama dönüşmekte ve manevi dünyamızın zehirlenmesine sebep olmaktadır. İşçinin hakkını vermeyen ya da haksız yere geciktiren patron ve amirler, lokmalarını kirlettikleri gibi vazifenin hakkını vermeyen işçi ve memurlar da haksız kazanç yoluyla harama düşmektedirler. İmkanı olduğu halde borcunu ödemeyip başkasının parasıyla parasına para katanlar da aynı durumdadır. Hakkı olmayan mirasa konanların durumu da haram yiyiciliktir. Fakirlerin hakkı olan zekatı vermeyenler de helalinden kazanmış olsalar bile yiyeceklerine haram katan haramzadelerdir. Çok kazanma ve muktedir görünme arzusu nice kimselerin temiz rızıklarını bulanık hale getirmekte ve şahsiyetlerini müptezel bir hale dönüştürmektedir. Böyleleri her ne kadar yaptıklarına meşruluk kılıfı bulmaya çalışsalar da kendilerine zulmetmektedirler. Rabbimiz şöyle buyurur. De ki, kirli şeylerin çokluğu sende hayranlık oluştursa da, tıyıp olanla kirli olan hiçbir zaman müsavi olmaz. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki felaha eresiniz. Çokluk arzusuyla lokmasına haram katanlar, bunu nesilleri adına bir miras bırakma maksadıyla yapıyorlarsa, haram rızık onları da abad etmeyecek, tam tersine belki de berbat olmalarına vesile olacaktır. Zira kirle beslenen bedenden iyi niyet de çıkmaz, iyi amel de. Halbuki şahsiyetin ve erdemin oluşması ve gelişmesi, ulvi fikirler, derin duygular, nitelikli ilişkiler ve salih ameller vesilesiyledir. Bütün bunların gerçekleşmesi ise alimlerin ve ariflerin ittifakıyla lokmaların helal olmasına bağlıdır. Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Kişiliğin Korunmasında ve Tekamülünde Helal Lokma Hassasiyeti başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam değerli dinleyenlerimiz. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde bulabilirsiniz. Tekraren dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.